Ayrım 4. Şeytan Seçeneği. Frederick Forsyth. Sayfa 36. Sir Nigel Irwin'in masası üzerine 3 dosya geldiğinde hava kararmıştı. Ancak seçimi kendisi yapmak istediği için saate bakmadı bile. Dosyalar üzerinde 1 saat kadar çalışmasına karşın seçim baştan belliydi. Sonunda hala binada olan personel şerifi de telefon ederek yanına gelmesini söyledi. Sekreteri 2 dakika sonra adamı içeri alıyordu. Sir Nigel personel şefine de bir viski soda verdi. Hayatın nimetlerinden yoksun kalmak için hiçbir neden görmüyordu. Bu yüzden kendine iyi bir çalışma yeri hazırlamıştı. Bu belki de 1994 ve 1945'te savaşta geçirdiği kötü günlerin şirketin bir memuru olarak Avusturya'nın Rus işgali altında olan bölgesinde Sovyet personelini kendisine çekmek için sefil Viyana otellerinde geçirdiği günlerin bir çeşit intikamını almaktı. O zaman elde ettiği ajanlardan ikisinin hala çalışmakta olmaları da kendisi için övünülecek bir durumdu. Haber alma binası çelik, beton ve krom karışımı modern bir yerdi. Ancak genel müdürlüğün bulunduğu en üst kat daha eski ve yumuşak bir biçimde döşenmişti. Duvarlar insanı rahat ettiren sütlü kahve kağıtla kaplıydı. Duvardan duvara uzanan halı koyu turuncuydu. Masa, müdür koltuğu, önündeki iki dik arkalıklı iskemle ve deri kaplı koltuk gerçek antika parçalardı. Çevre Korunması Bakanlığından İngiliz yüksek memurlarının oda duvarlarını süslemek için sık sık yaptıkları gibi Sir Nigel bir Duffy, bir Fleming ve epey kuşkulu bir Bruegel almıştı. Göz diktiği küçük ama çok zarif bir Fragonard'ı da maliyeden birine kaptırmış bulunuyordu. Duvarlarında geçmiş dışişleri bakanlarının yağlı boya portrelerinin asılı olduğu bakanlığın aksine şirket eski müdür portrelerinden her zaman kaçınmıştı. İngiltere'nin birbiri arkasından gelen casus şeflerinin hangisi resminin kayıtlara geçmesini isterdi ki? Beyaz Saray ve Langley'in en son başkanın fotoğraflarıyla dolu olmasına karşın İngiltere'de kraliçenin bile tören giysileriyle resimleri pek rağbette değildi. Langley'den gelen bir CIA yetkilisine bu binada insanın ülkesine ve kraliçesine bağlılığının reklam edilmesine gerek yok ki denilmişti. Eğer böyle bir şeye gerek duyulsaydı biz burada çalışıyor olmazdık. Sir Nigel şehirdeki West End ışıklarının yansımasına bakarak Munro olacak galiba değil mi diye sordu. Öyle efendim. ''Nasıl biri? Dosyasını okudum. Kendisini çok az tanıyorum. Bana kişiliğinden söz et.'' ''Sır tutar.'' ''Çok iyi. Az da olsa tek başına çalışmayı sever.'' ''Tüh! Rusçası yüzünden. Diğer ikisinin de yeterli Rusçaları var. Ama Munro Rus'tan ayırt edilmez. Ruslarla konuşurken isteyerek biraz bozuk şiveli ve orta derecede konuşur. Ama aralarına girince onlardan biriymiş gibi davranabilir.'' Mallard ile Mercinger'ı bu kadar kısa bir zamanda hazırlamak sorunu çıkınca Munro'nun Rusçası lehinde bir puan oluyor kuşkusuz. Mallard ve Mercinger Lessing'in bulup çalıştırdığı iki ajanın şifre atlarıydı. Pekala Munro olsun, şu anda nerede? Beaconsfield'da eğitim görüyor. Yarın öğleden sonra burada olsun, evli olmadığına göre hemen gidebilir. Vakit yitirmesine gerek yok. Yarın sabah dış işlerinden ticaret ataşeliğine Lessing'in yerine atama kararı çıkartırım. Londra'nın yakınındaki Beaconsfield, başkentte yüksek mevkilerde zengin kişilerin yazlık malikanelerinin bulunduğu bir yerdi. 1970'lerde buralarda seminerler düzenlenir, yöneticilik ve pazarlama konularında yüksek yöneticilere kurslar açılırdı. Evlerden birinde Rusça okulu bile açılmıştı. Daha küçük bir diğerinde ise haber alma örgütünün pek az kişi tarafından bilinen eğitim okulu vardı. Adam Munro'nun verdiği ders günlük şifreleme ve şifre çözme işlemlerinden bir kurtuluş sayılabileceği için epey tutulan bir dersti. Ayrıca Munro sınıfın dikkatini üzerinde toplamayı bilirdi. O sabah Munro, şimdi de güç bir durumdan nasıl kurtulacağımıza bakalım dedi. sınıf heyecandan soluksuz bekliyordu. Sıradan işlemleri okumak başka şeydi, gerçek bir durumun ortaya konulması başka. İlişkide bulunduğunuz kişiden bir paket alacaksınız dedi Manro. Ama yerel polis tarafından izleniyorsunuz. Tutuklandığınız takdirde diplomatik korunmanız var. Ama ilişkide bulunduğunuz kişinin böyle bir korunması yok. Yerel bir kişi açıkta kalmış, sizinle buluşmaya geliyor ve onu önlemeniz olanaksız. Sizi uzun zaman beklerse dikkati çektiğini bildiği için 10 dakika bekleyecek. Bu durumda ne yaparsınız? İzleyenden kurtulurum dedi biri. Manro başını salladı. Saf bir diplomat rolündesiniz. Sihirbaz Houdini değil. Arkanızdakini atlatırsanız eğitilmiş bir ajan olduğunuz ortaya çıkar. Ayrıca bunu başaramayabilirsiniz. Eğer karşınızda KGB varsa elçiliğe sığınmaktan başka bir yolla ellerinden kurtulmanıza olanak yoktur. Başka yanıtı olan var mı? Randevuya gitmem dedi bir diğeri. Korunmasız insanın güvenliği başta gelir. Doğru ama adamınızın elinde pek fazla saklayamayacağı bir paket var. Başka bir randevu içinde talimat yok. Birkaç saniye durakladı. Yoksa... Birinci randevudan vazgeçildiği takdirde ikincisi için önlem alınmıştır dedi üçüncü bir öğrenci. Çok güzel. Eski günlerde tüm gözlem işleri kendinizdeyken adamınızı böyle bir duruma karşılık bir dizi seçenekle beslerdiniz. Böylece 10 dakika bekler, siz görünmeyince de ondan sonraki buluşma yerine gider. 1-2 aya kadar bu işlemi Londra sokaklarında uygulayacağımız için bunu iyi öğrenin. Öğrenciler harıl harıl yazmaya koyuldular. Pekala, diyelim ki kentte ikinci bir yeriniz daha var ama hala izleniyorsunuz. Böylece henüz görevi başaramadınız. Şimdi bu ikinci buluşma yerinde ne yapacaksınız? Sınıfta genel bir sessizlik vardı. Manro 30 saniye bekledi. İkinci noktada buluşulmaz. Adamınıza daha önce burasının sizi uzaktan gözetleyebileceği bir yer olduğunu öğretmişsinizdir. Sizi bir balkondan, bir kahveden ama uzak bir yerden görebildiğine emin olunca kendisine bir işaret verirsiniz. Bu kulağınızı kaşımak, burnunuzu silmek, yere gazete düşürüp almak olabilir. Bu durumda adama ne haberi iletmiş olursunuz? Daha önce kararlaştırdığınız gibi üçüncü buluşma noktasına gitmesini dedi biri. Doğru ama hala izlenmektesiniz. Üçüncü buluşma nerede olacak, nasıl bir yerde? Bu kez yanıt bulmaya çalışan çıkmadı. Kapısı kapandığı zaman dışarıdan içerisi görünmeyecek herhangi bir bina, bir bar, kulüp ya da lokanta da olabilir dedi Manro. Peki neden böyle bir yerin seçildiğini kim söyleyebilir? Tam o anda kapı vuruldu ve program müdürü başını içeri uzattı. Manro'ya gelmesi için işaret etti. Manro kürsüden ayrılıp koridora çıktı. Patron seni istiyor dedi müdür, saat 3'te bürosunda. Öğlen çıkarsın buradan. Öğleden sonra derslere Bailey devam eder. Manro kürsüsüne döndüğünde iyice şaşırmıştı. Patron şirketin genel müdürüne verdikleri yarı sevecen yarı saygılı attı. Sınıftakilerden biri bağlantı kuracağınız adamın masasına gidip kimse görmeden paketi alabilmek için dedi. Manro başını salladı. Hayır. Oradan çıktığınızda sizi izleyenler geride garsonları sorguya çekmek için birini bırakabilirler. Adamınızla yüz yüze geldiğiniz takdirde başkaları bunu görebilir ve adamı tanıyabilirler. Başka yanıt? Lokantanın bir yerinde paketi bırakmak. Buna zamanınız olmayabilir. İzleyenler sizden birkaç saniye sonra içeriye gireceklerdir. Sizden önce oraya gelmiş adamınız belki de paketi bırakacağı tuvaleti boş bulmayacaktır. Ya da anlaştığınız masa dolu olabilir. Hayır, bu kez sürtünme yöntemini kullanırız. Bakın, şimdi size bunu anlatacağım. Adamınız ilk buluşma yerinde sizin izlendiğinizi anladığı zaman önceden kararlaştırdığınız planı uygulamaya başlar. Saatini güvenilir bir saate göre ya da en iyisi telefon idaresine göre ayarlayacaktır. Siz de başka bir yerden telefon edip kendi saatinizi ayarlayacaksınız. önceden kararlaştırdığınız saatte adam barda ya da başka bir yerde oturup bekler. Siz önceden kararlaştırdığınız saat, hatta saniyede kapıdan girersiniz. Eğer erken gelmişseniz eğilip ayakkabınızı bağlayarak ya da bir vitrine bakarak 1-2 saniye kazanabilirsiniz. Anlaşılır bir biçimde saatinize bakmaktan kaçınmalısınız. Tam kararlaştırılan saniyede bara girer, kapıyı arkanızdan kapatırsınız. Adamınız da aynı saniyede içtiği şeyin parasını ödemiş, kalkmış ve kapıya doğru yürüyordur. Kapının yeniden açılıp sizi izleyenlerin içeri girmesi için en az 5 saniye geçecektir. Arkadan görünmemesini sağlamak için 1-2 saniye kapı içinde durup ayaklarınızı paspasa silersiniz. Ve hemen bir adım sonra adamınıza sürtünerek yanından geçer, paketinizi alır ya da verirsiniz. Siz onun yanından içeri doğru uzaklaşırken o da dışarı çıkar. 1-2 saniye sonra sizi izleyenler içeri girerler. Daha sonraki bir sorguda barda çalışanlar sizin kimseyle konuşmadığınızı söyleyeceklerdir. Paket cebinizdedir. İçkinizi bitirip elçiliğe dönersiniz. Sizi izleyenler de üstlerine sizin bu süre içinde kimseyle bağlantı kurmadığınızı bildireceklerdir. İşte sürtünme yöntemi budur ve şu çalan da yemek zilidir. Adam Monroe'dan sonra şirketin merkez binasının altındaki kitaplıkta dosyaları önüne açmış çalışmaya başlamıştı bile. Harold Lessing'in yerine geçmek üzere gerekli bilgiyi öğrenip ezberlemesi için önünde yalnızca 5 günü vardı. 31 Mayıs günü yeni görevine başlamak üzere Londra'dan uçakla Moskova'ya gitti. Monroe ilk haftayı yerleşmekle geçirdi. Birkaç kişi dışında elçilik memurları için profesyonel bir diplomat Harold Lessing'in yerine aceleyle getirilmiş bir kişiydi. Gerçek görevini büyükelçi kançılarya, baş şifre memuru ve ticaret danışmanı biliyorlardı. 46 yaşında ticaret ataşeliğinde birinci sekreter olması, diplomatik hizmete geç yaşta katılmasıyla açıklanmıştı. Ticaret danışmanı kendisinin önüne getirilecek ticari dosyaların mümkün olduğu kadar az olmasına gayret gösteriyordu. Monroe elçi tarafından özel odasında resmen ve kısa bir törenle karşılandı. Sefaret kançılaryası ile daha samimi bir havada içki içti. Elçilik üyelerinden çoğuyla da bu arada tanışmış, bir dizi diplomatik partiye giderek diğer batılı ülkelerin diplomatlarıyla da tanışmıştı. Amerikan elçiliğindeki karşıtı yedi de yüz yüze ve geniş kapsamlı bir iş konuşması yapmıştı. CIA ajanının söylediğine göre işler durgundu. Moskova'daki İngiltere Büyükelçiliğinde Rusça bilmeyen bir memurun aşırı derecede göze batacağı kuşkusuzdu. Ancak Monroe'da meslektaşları önünde çok resmi ve ağır aksanlı bir Rusça konuşuyor, Rus yetkilileriyle tanıştırıldığında da aynı taktiği uyguluyordu. Bir partide Sovyet Dışişleri Bakanlığı'ndan iki yetkili birbirleriyle hızlı ve argo dilinde bir şeyler konuşmuşlar. Kendilerinden birkaç adım ötede olan Monroe konuşmalarının tamamını anlamış ve ilginç bularak Londra'ya rapor etmişti. 10. gününde Rus başkentinin dışındaki Sovyet Ekonomik Başarılar Sergisi önündeki parkta bir sırada tek başına oturmuş, Lessing'den devraldığı Kızıl Ordu'daki ajanı ile ilk teması yapmak üzere bekliyordu. Edinburghlu bir doktorun oğlu olan Monroe, 1936'da doğmuş ve savaş yılları boyunca bir orta sınıf insanının dertsiz, mutlu çocukluğunu yaşamıştı. 13 yaşına kadar mahalle okuluna gitmiş, sonra 5 yıl İskoçya'nın en iyi okullarından olan Fettes Koleji'ne devam etmişti. Dil öğretmeni burada gencin yabancı diller için olağanüstü duyarlılıkta bir kulağı olduğunu fark etmişti. 1954'te askerlik zorunlu olduğu için askere alınmış ve babasının eski birliği olan 1. Gordon Highlanders alayına atanmayı başarabilmişti. Oradan Kıbrıs'a gönderilmiş, Toros dağlarında EOK'cılara karşı çarpışmıştı. Şimdi Moskova'da parkta otururken hayalinde hala o çiftliği görebiliyordu. Gecenin yarısını çiftliği sarmak için çevredeki tepelere tırmanarak geçirmişlerdi. Şafak söktüğünde Monroe tepenin üstündeki evin altında dik yamaçtaydı. Takımının bir bölümü şafakla birlikte eve cepheden saldırıya geçmişlerdi. Güneş tam arkadan doğuyordu. Tepenin öteki yamacında Manro başının üstünde sabahın sakinliğinde Stanler'in çatırtısını duyabiliyordu. Güneşin ilk ışıklarıyla birlikte çiftliğin arka pencerelerinden çıkan iki gölgenin yamaçtan aşağı kaydıklarını gördü. Adamlar Manro'nun saklandığı zeytin ağacının öteki tarafına kadar yuvarlanarak geldiler. Birinin elinde kısa, kara, sopaya benzer bir şey vardı. Manro'nun sonradan düşündüğüne göre o anda bağırsaydı bile adamlar duramayacaklardı. Ancak Manro bunu bile düşünmemişti. Gördüğü eğitime uyarak adamlar 15 metre yakınına geldiklerinde ayağa kalkmış ve tetiğe basmıştı. Mermilerin çarpmasıyla adamlar birden havalanır gibi olmuşlar ve sonra yamacın dibindeki taşlığın üstüne yığılmışlardı. Stan'in namlusundan mavi barut dumanı yükselirken adamlara bakmak için öne çıkmıştı. Bayılacağını ya da midesinin bulanacağını sanmıştı. Ancak kupkuru bir meraktan başka hiçbir şey hissetmiyordu. Adamların yüzlerine baktı. Kendisinden daha gençti ikisi de. Manro 18'indeydi. Zeytinlikler arasından çavuşu koşarak geldi yanına. ''Aferin oğlum, ikisini de hakladın. Aferin sana.'' Manro hiç evlenemeyecek, çocuk sahibi olamayacak, buzuki ezgisine uyup dans edemeyecek, güneşin ve şarabın sıcaklığını bir daha hiç hissedemeyecek çocuklara baktı. Birinin elinde kara sopa sandığı sucuk parçası vardı hala. Bir parçası da ağzından sarkıyordu. ''Çiftlik basıldığında kahvaltı ediyor olmalıydılar.'' Manro çavuşa döndü. ''Bana sahip değilsin.'' diye bağırdı. ''Kendimden başka sahibim yok benim.'' Çavuşu bu çıkışı ilk kez bir insan öldürmesine bağlayıp raporuna yazmadı. Belki de yanlıştı bu. Yetkililer Adam Manro'nun bütünüyle %100 verilen emre itaatli olamayacağını hiç bilemediler. 6 ay sonra kendinden subay olabilme yeteneği görülünce hizmet süresi 1 yıldan 3 yıla çıkarıldı. Kıbrıs'tan İngiltere'ye gönderildi. Eton Hall'daki aday subay birliğine atandı. 3 ay sonra asteğmen oldu. Eton Hall'da formülerleri doldururken Fransızca ve Almanca bildiğini belirtmişti. Bir gün her iki dilden sınava çekildi. İddiasının doğruluğunu kanıtladı. Subaylığından sonra kendisine Birleşik Kuvvetler Rus dili kursuna katılmasının iyi olacağı söylendi. Aksi takdirde İskoçya'da bir alayda kıta hizmetine verilecekti. Manro okula gitmeyi yeğledi. 6 ay sonra yalnız Rusça öğrenmekle kalmamış, Rus'tan ayırt edilmez olmuştu. 1957'de kalması için alayından gelen baskılara karşın askerlikten ayrıldı. Dış ülkelerde gazetecilik yapmak istiyordu. Kıbrıs'ta muhabirlerin nasıl çalıştıklarını görmüş ve bunu bir masa başı işine yer tutacağını anlamıştı. 21 yaşında Edinburgh'da Scotsman gazetesine muhabir olarak girdi. 2 yıl sonra Londra'da Reuters ajansına geçti. 1960'da dil bilgisi yine yardımına yetişti. 24 yaşında Reuters'ın Batı Berlin'deki büro şefi yardımcılığına getirildi. Duvarın yapılmasından 1 yıl önceki yazdı bu. 3 ay sonra Valentina ile tanışmıştı. Şimdi düşündüğü zaman yaşamı boyunca onun kadar sevdiği ikinci bir kişi olmadığını anlıyordu. Yanına oturan bir adam hafifçe öksürdü. Manro sıçrayarak uyandı daldığı hayallerden. Daha 1 hafta önce acemilere işi öğret ve 15 gün sonra kendin en basit kuralları unut diye düşündü. Buluşmadan önce dikkatini dağıtmamak başlıca kuraldı. Rus anlamayan bakışlarla bakıyordu Manro'ya. Ama Manro'nun boynunda buluşmada giymesi gereken benekli kravat vardı. Rus gözlerini Manro'dan ayırmadan ağzına bir sigara yerleştirdi. Manro çakmağını uzatıp adamın sigarasını yaktı. ''Ronald 2 hafta önce masa başında hastalandı.'' dedi hafif bir sesle. ''Ülser sanırım. Adım Michael. Onun işini bana verdiler. Bana yardım edebilirsiniz belki.'' ''Ostankino televizyon kulesinin Moskova'nın en yüksek yapısı olduğu doğru mu?'' Sivil giysili Rus subayı ağzındaki sigara dumanını koyvererek rahatladı. Ronald adıyla tanıdığı Lessing'in kararlaştırdığı sözcüklerdi bunlar. ''Evet, 540 metre yüksekliğindedir.'' dedi. Elindeki katlı gazeteyi aralarına bırakmıştı. Munro'nun dizleri üstünde duran katlanmış pardüsüsü yere kaydı, eğilip aldı, yeniden katladı ve gazetenin üzerine bıraktı. İki adam 10 dakika kadar birbirlerine bakmadılar. Rus sigarasını bitirdi, izmariti eliyle yere bastırmak üzere eğildi. 15 gün sonra dedi Munro, yeni devlet sirki G blok altındaki erkekler helası. Palyoço Popov'un gösterisi sırasında. Gösteri saat 7:30'da başlar. Rus kalkıp gezinir gibi yürümeye devam etti. Munro 10 dakika daha çevresine bakındı. Kendisiyle ilgilenen kimse yoktu. Pardesüsüyle birlikte gazeteyi ve içindeki zarfı aldı. Metro ile Kutuzovski Caddesi'ne döndü. Zarfta Kızıl Ordu'daki son atamaların listesi vardı. 4. ayrımın sonu. Sayfa 45.